10. Ayrım Kütüphaneye Gönüllü Destekler Sayfa 76 Tüm iyi niyete ve çabaya karşın bu çalışmaların aksamadan yürümesi için gönüllü kişi ve kuruluşların desteği gerekiyor. Yıllardır kütüphanenin kaset kitap dağarcığını gönüllü okuyucular oluşturuyor. Öğrenciler, ev hanımları, emekliler başta olmak üzere zaman ayırabilen herkes ya kütüphanedeki stüdyolarda ya da evlerinde bizler için kitap okuyor. Ayrıca yine yıllardır bazı sivil toplum kuruluşlarının değerli üyeleri de boş kaset, CD, bilgisayar, ses kayıt cihazı gibi araç gerecin temininde önemli katkılar sağlıyor. Bu anlamda kültür hizmeti devlet-vatandaş işbirliğiyle ilerliyor. 10 yılı aşkın bir süredir kasetlere kitap okuma ve çoğaltma çalışmaları sürüyor. Bu şekilde ülke çapında bir rekora ulaşıldı denilebilir. Körler için ilk dijital kitaplık. Kütüphane gelişen teknolojiye ayak uydurmakta da gecikmedi. 2003 yılı Ocak ayından itibaren Beyazıt Devlet Kütüphanesi Görme Engelliler bölümünde sesli dijital kitaplık faaliyete geçti. Bu ülkemizdeki dijital kitaplıkların ilk örneğidir ve diğer körler kütüphanelerine öncü bir model olmuştur. Yıllardır kütüphaneye önemli katkılar sağlayan Levent Soroptimist Kulübü'nün aracılığıyla Asım Kocabıyık Eğitim ve Kültür Vakfı gereken maddi kaynağı verdi. Bizim bu projedeki payımız gönüllü danışmanlık biçiminde oldu. Kafamızda hayal ettiğimiz sistemi bu kaynakla hayata geçirip işler hale getirdik. Proje sayesinde sesli kitap üretme işi dijital ortama taşınmaya başladı. Önceden kasetlere yapılmış olan kayıtlar bilgisayar ortamına aktarılarak CD'lere alındı ve kullanıcılara çok daha çabuk ulaşması sağlandı. Artık yeni kayıtların doğrudan doğruya dijital ortamda yapılması planlanıyor. CD kopyalamanın kaset çoğaltmaya göre ne kadar kolay ve hızlı bir işlem olduğu açıktır. Ayrıca bir CD üzerine ortalama 12 saatlik temiz ses kaydı yapılabilir. Bu büyük avantaj sayesinde kasete göre çok daha düşük bir maliyet ortaya çıkıyor. Dijital Sesli Kütüphane Projesi'nin birinci ayağı, edebi eserlerin insan sesiyle bilgisayar ortamına aktarılmasıdır. Diğer ayağı ise okunması çok zaman alan büyük hacimli ders kitaplarının tarayıcıdan geçirilip dijital metin haline çevrildikten sonra bilgisayar sesiyle CD'lere kaydedilmesi yönündedir. Kerim tarafından projeye dahil edilen bu yöntem öğrencilerin işini çok kolaylaştırıyor. Projenin üçüncü ayağı ise kütüphaneye alınan kabartma yazıcıyla öğrencilerin ders notlarının ve özellikle yabancı dille ilgili kaynakların Braille alfabesiyle basılarak hizmete sunulması. Bir personel kütüphanede bu iş için görevlendirildi. Bir kişi böyle kapsamlı bir proje için yeterli değil elbette ama destek veren başkaları da var. Bunlardan birini özellikle anmak isteriz, Sabit Cığızoğlu'nu. Patates Baskı adlı firmasının olanaklarını tamamen gönüllü bir biçimde bu işe seferber eden Cığızoğlu, şu ana kadar 60 bin sayfayı aşkın tarama yaparak bilgisayar sesiyle görmeyenlerin hizmetine sundu. Birçok kaset kitabı da CD ortamına kazandırdı. Cığızoğlu'nun katkıları İstanbul Ulus Rotary Kulübü bünyesinde birlikte hazırladığımız bir proje çerçevesinde başladı ama sonrasında bu çalışma tamamen onun özverisine dayanan gerçek bir gönüllü hizmete dönüştü. Sabit Cığızoğlu, taradığı kitaplara ulaşılabilmesi açısından bir internet sitesi hazırlayıp çalışmalarını görmeyenlerle paylaştı. Dipnot: İnternet sitesinin adresi http://www.seslikitap.com. Dipnotun sonu. Beklenmedik bir buluşma. Sayfa 78. Bazen yaşam insana güzel sürprizler hazırlar. Dijital kütüphane çalışmalarımız sürerken bununla ilgili olarak katıldığımız bir davette çocukluğumuzdan beri görmediğimiz kuzenimiz Tarık Diler'le karşılaştık. Tarık abi ve eşi Lale yenge pek kalabalık olmayan ailemize yeniden katıldılar. Reklamcılık yapan Tarık abi ve Lale yenge ile dijital kütüphane projelerimizin ikinci aşamasını birlikte gerçekleştirdik. Onlarla yeniden buluşmamızın böyle güzel bir şeye vesile olması da ne hoş. Üyesi oldukları Fındıklı Rotary Kulübü bu proje için önemli bir kaynak sağladı. Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde dijital kayıt uygulamasını daha da geliştirecek yeni bir sistem devreye girdi. Aynı anda 6 okuyucunun kayıt yapabileceği ses geçirmeyen kabinler hazırlandı. 6 bilgisayar bir ana makineden kontrol edilerek aynı anda 6 okuyucunun sesini dijital ortamda kaydediyor. Biz de bu çalışmanın proje danışmanıyız. bir hayal gerçekleşiyor. Sesli İnternet Kütüphanesi. Teknoloji bu hızla geliştikçe yapılacaklar hiçbir zaman bitmez. Bizim yeni hedefimiz görmeyenler için internet üzerinden bir kütüphane kurmak. Geleceğin kütüphaneleri kitapseverlerin internet kablosunun içinde ve evlerindeki bilgisayarlarının ekranında olacak. Amerika Birleşik Devletleri ve bazı ülkelerde körler için bu tür çalışmalara başlandı bile. Böyle bir internet kitaplığının avantajı kullanıcıların kütüphaneye uzaklığı, CD kopyalama ve postalama gibi meseleleri ortadan kaldırması. Bu sayede görmeyen bir kitapsever dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın internet kütüphanesine girerek istediği kitabın ses kaydını doğrudan doğruya bilgisayarına indirebilecek. Biz bu konuda Sesli Kitap Havuzu adlı yeni bir proje hazırladık. Bu satırları kaleme aldığımız günlerde Kültür Bakanlığı Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ndeki sesli kitapları internet ortamına www.kultur.gov.tr adresine taşımaya başladı. Bu gerçekten çok önemli bir adımdır. Artık dünyanın her yerinden internet kanalıyla Türkçe sesli kitaplara ulaşmak mümkün olacaktır. İlgili yasa değiştirilerek görme engelliler için sesli ve kabartma yazılı hale getirilmiş kitapların bazı koşullara uymak kaydıyla telif hakkı doğurmayacağı hükme bağlandı. Dipnot 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi. Dipnotun sonu. Yarar zarar dengesi. Sayfa 79. Bir konuya değinmeden geçmeyelim. Teknoloji güzeldir ama yarar zarar dengesi gözetilerek dikkate alınmalı. Dijital kütüphane elbette çok faydalı bir şey ama bazı sakıncaları da beraberinde getirebilir. İnsanların oturdukları yerden bilgisayarları aracılığıyla kolay bir şekilde kitaplara ve bilgiye ulaşmaları ilk bakışta çok iyi gibi görünüyor. Ama dışarı çıkmadan, kütüphanelere gitmeden, oradaki kitap kokusunu içine çekmeden, daha ötesi bir tek kimseyle konuşmadan bilgisayarınızın başında tüm dijital metinlere ulaşmak insan üzerinde nasıl etki yapar acaba? Hiçbir sosyal ilişki kurmadan, dış dünyanın ve açık havanın iyileştirici etkisinden uzak kalarak her şeyi bilgisayarla halletmek ne derece sağlıklıdır tartışılır. Sesli kitapların internete aktarılması da zaten evde oturmaya eğilimli görmeyenler için böyle bir sakıncayı ortaya çıkarabilir. Kütüphaneye gitmek, o güzel kültür ortamında başka okurlarla karşılaşıp görüş alışverişinde bulunmak farklı bir doyumdur. Örneğin bizim için Beyazıt'a gittiğimizde kitap okuyan gönüllülerle tanışmak, çalışan personele kitaplarla ilgili geri dönüşler yapmak da çok anlamlı. Kuşkusuz teknolojinin nimetlerinden yararlanacağız ama kendimizi kaptırmadan, dış yaşamdan soyutlanmadan. Sesli kitaplıklar artıyor. Sayfa 80. Ülkemizde her geçen yıl körler için kurulan sesli kitaplıkların sayısı artıyor. İzmir'de görme engelli emekli öğretmen ve hukukçu Gültekin Yazgan önderliğinde 2003 yılında kurulan İzgök adlı dernek kaynaklarını körler için dijital ortamda sesli ve kabartma kitap üretiminde kullanıyor. Altı Nokta Körler Derneği Genel Merkez Kütüphanesi de bu alanda anılmaya değer birimler arasında. 1990'ların ortalarından bu yana oldukça kaliteli kaset kitaplar ürettiler. 2000 yılı Haziran ayında Bakırköy Belediyesi Görme Engelliler Kütüphanesi kuruldu. Bu bölüm 2001 yılı Mayıs ayından itibaren oluşturulan Bakırköy Belediyesi Engelliler Birimine bağlandı. Doğma büyüme Bakırköylüler olarak bu kütüphaneye sık gidiyoruz. Bizim için sosyal bir etkinlik de oluyor bu ziyaretler. Orada sadece kitaplara ulaşmıyoruz, arkadaşlarla buluşup konuşuyor, tartışıyoruz. Bakırköy Belediyesi yürüttüğümüz çok sesli koro faaliyetine de çalışma yeri sağlayarak bir süre için destek olmuştur. Biz de belediyenin körlere yönelik açılan bilgisayar kurslarında öğretmen olarak görev alıyor, engelliler birimi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklere katılıyoruz. Engelliler konusundaki samimi çalışmalarından dolayı Bakırköy Belediye Başkanlarından Sayın Ahmet Bahadırlı'yı saygıyla anıyoruz. Bakırköylü Sanatçılar Derneği, BASAT. Bakırköy'ün sanatçılar için güzel bir kuruluşu var, BASAT. Biz de bu derneğin üyesiyiz. Orada Bakırköylü sanatçılarla bir araya geliyoruz. BASAT'ın, daha doğrusu içinde bulunduğu binanın ilginç bir öyküsü var. Derneğin eğitim ve kültür hizmetlerini yürüttüğü bina bizim evimizin arka sokağında 1900'lerin başlarından kalma bir konak. İşgal günlerinde Fransızlar yaptırmış. Bir süre Ermeni okulu olarak kullanılmış, 1936'da halk evi olmuş. Ülkemizde halk evlerinin yazgısını siyasi nedenler belirlediği için 1950'de kapatılmış. 1960'da tekrar halk evi olarak açılmış, 1980'de kapatılmış, 1990'da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi yeniden faaliyete geçmiş. Bizim için orası çocukluğumuzun Bakırköy halk eviydi. Sonra mahkemeye dönüşünce yine yollarımız kesişti. Biz o binada duruşmalara çıkıp müvekkillerimizi savunduk. Şimdi ise Basat binası. Bu defa aynı binanın salonlarında ellerimizde müzik aletleri, provalar yapıyor, konserler veriyoruz. Ne ilginç değil mi? Basat'ta halen çok sayıda öğrenci müzik, resim, bale gibi sanat dallarında eğitim alıyor. Tiyatrocu Üstün Asutay, çocukluğumuzda dinlediğimiz kendine özgü güçlü bariton sesini hala koruyan müzisyen Muzaffer Uludağ ve erken yaşta yaşama veda eden Cem Karaca'yı biz bu dernek çatısı altında tanıdık. Daha nice isimler. Basat'ın bize kazandırdığı güzel dostluklar da var. Sevgili Oya Büyükgönenç de bunlardan biri. Oya gerçek bir dost, çok özel bir insan. O da Basat üyesi. Derneğin Türk Musikisi Korosu'nda ayrıca kanun da çalıyor. Onunla provalarda tanışmıştık. Tabii soyadını öğrenince 1970'lerin müziğine meraklı herkesin verdiği ilk tepki gibi biz de Cem Karaca ve Kardeşler Topluluğu'nun ünlü gitaristi, besteci Ünol Büyükgönenç'le bağlantısı olup olmadığını sorduk, abi olduğunu öğrendik. O mekanda güzel müzikli sohbetler yaptık. Çaylı kurabiyeli ikindileri, sanatı ve gerçek dostluğu paylaştık. Onun hangi şarkıların popüler olacağını sezme konusundaki sağlam öngörülerinden yararlandık. Repertuarımıza Oya'nın önerisiyle aldığımız şarkıların hepsi tutmuştur. Büyük Gönenç ailesinin diğer üyelerini de tanıma olanağı bulduk. Aralarındaki eski İstanbul ailelerini andıran bağlılık çok hoşumuza gitti. Bilgisayar dünyasını keşif. Sayfa 82. Gören bir insan için bilgisayar ve körlüğü bir arada düşünmek kolay olmasa gerek. Oysa bu harika araç bizim de dünyaya açılan penceremiz oldu. Gerçi bizler onun nimetlerinden batıdaki görmezler gibi 80'li yıllarda yararlanmaya başlamadık ama zararın neresinden dönülse kârdır. Ülkemizde ilk defa 90'lı yıllarda bazı kör öğrencilerin ellerinde Braille and Speak adı verilen İngilizce konuşan bir alet görünmeye başlandı. Üzerinde kabartma daktilolarda olduğu gibi sadece 6 tuş ve bir de ara çubuğu bulunan bu cihaz tam bir bilgisayar sayılmasa da yazılı not alma ve bunları kabartma olarak basabilme olanağı sağlıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen bu alet görmeyenler için özel olarak dizayn edilmiş iyi bir databanktı aslında. Körlerin Türkiye'de PC denilen standart bilgisayarları kullanmaya başlaması 1990'ların ortalarına rastlar. Meclise giren ilk görme engelli milletvekilimiz de olan Lokman Ayva, o yıllarda Mecidiyeköy'deki yerinde faaliyet gösteren Beyaz Ay Derneği'nde körler için bilgisayar dersleri veriyordu. Öncelikle Kerim bu kurslara katılmaya karar verdi. 1995 yılı yazında kursu bitirdi. Hemen ardından eve bilgisayar aldık. Düzenli bir çalışmayla Kerim kendini hızla geliştirdi ve bilgisayar öğretmenliğindeki bayrak yarışını devraldı. Önce Beyaz Ay Derneği'nde, sonra Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özürlüler Koordinasyon Merkezi'nde görmeyenler için bilgisayar kursları vermeye başladı. Ben de bu kurslardan birinde Kerim'in öğrencisi oldum ve bilgisayar kullanmayı öğrendim. Ancak Kerim bilgisayarla benden çok daha fazla ilgili olduğundan zaman zaman bu alet onun için bir araç olmaktan çıkıp amaç haline geldi. Hatta arkadaşları ondan yakınmaya başladı. Kerim'in çevresini ihmal ettiğini, bilgisayarla dost olduğunu düşünüyorlardı. Hani pek haksız da sayılmazlardı çünkü daima teknolojiye meraklı olan Kerim zamanının büyük bölümünü bilgisayar başında geçiriyordu. Beyaz bastondan beyaz klavyeye, sayfa 83. Şimdi hızım biraz kesildi ama Selim'in dediği gibi ilk tanıştığımız yıllarda bilgisayarın yanından ayrılmak istemiyordum. Yaşamının en güzel armağanını almış bir çocuk coşkusuyla her ulaştığım bilgi beni heyecanlandırıyor, daha da masaya bağlıyordu. Üstelik bu körler için yapılmış özel bir bilgisayar da değildi. Herkesin kullandığı bir masaüstü bilgisayardı. Klavyenin tuşları bile kabartma yapılmamıştı. Harflerin ve fonksiyon tuşlarının yerlerini tıpkı daktiloda olduğu gibi ezberlemiştim. Tek fark bilgisayara görmeyenler için hazırlanmış bir programın yüklenmiş olmasıydı. Bu yazılım ekrandaki olumlu olumsuz mesajları, komutları ve tüm yazıları sesli olarak okuyordu. Böylece istenilen programı açmak, kullanmak ve sonra da kapatmak görmeyenin kolaylıkla yapabileceği bir iş haline gelmişti. Görenlerin fare mouse'la yaptıkları işlemleri görmeyenler klavyedeki kısa yol tuşlarıyla halleder. Bilgisayar öyle uçsuz bucaksız bir deniz ki sürekli bir yeniliğini keşfediyor, hep daha ileriye kulaç atıyorsunuz. Hiçbir şey yetmiyor insana. Bana da yetmedi ve programcılığa yöneldim. İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi'nde çalışan arkadaşım Zeki Çelikbaş'tan telefonla konuşarak bir programlama dili öğrendim. Bunu kullanarak görmeyenlerin o yıllarda ihtiyaç duyduğu telefon ve adres rehberi gibi programlar yazdım. Bunları arkadaşlarıma hediye ettim. Kütüphane için ödünç kitap takip ve kitap kataloğu programları hazırladım. Bu programlar uzun yıllar Beyazıt Devlet Kütüphanesi Görmeyenler bölümünde ve Altı Nokta gibi bazı derneklerde kullanıldı. Öğrencinin öğrencisi olmak, sayfa 84. Gençler de bu konuda hızlı gidiyordu. Bilgisayar öğrencilerimden henüz lisede okuyan Hasan Özdemir, yaptığımız telefon görüşmeleriyle benden aldığı bilgileri yeteneğiyle birleştirip kendisini geliştirdi. Onda mükemmel bir matematik zekası ve kavrayış gücü vardı. Hasan, sonraki yıllarda başarılı bir profesyonel programcı olarak NTS adlı bir şirket kurarak yazılım işini kendisine meslek edinecekti. Piyasaya yaptığı programların yanı sıra özellikle görmeyenler için hazırladığı spiker adlı sesli programla bilgisayarı Türkçe konuşturmayı başaracaktı. Yıllar sonra Hasan Özdemir görmeyenler için ileri düzeyde bir programcılık kursu açtı ve bu defa da ben onun öğrencisi oldum. Hasan'ın başarısından küçük de olsa kendime pay çıkarıyor ve onunla gurur duyuyorum. Bilgisayarcı gençler yetişiyor. 1997 yılıydı sanırım. Satranç ve bilgisayar seminerleri vermek üzere Ankara'ya gitmiştik. Altı Nokta Körler Derneği Genel Merkezi'nin davetlisiydik. Derneğe ait kültür merkezinde Ankaralı arkadaşlara ben bilgisayar, Selim satranç dersleri veriyorduk. Amacım Ankara için bir bilgisayar öğretmeni yetiştirmekti. Çok sayıda kursiyer vardı ama içlerinden İbrahim Elibal adlı ODTÜ'lü bir öğrencim diğerlerinden hemen ayrılıyordu. Sorular soruyor, peşimi bırakmıyor, dersler dışında da merkezin odalarından birinde çalışmaya devam ediyorduk. Anlattıklarımı teybe kaydediyordum. İlk eğitim kasetlerim böylelikle oluştu. İbrahim okulunu bitirdikten sonra Ankara Aydınlık Evler Körler Okulu'nda öğretmenlik yapmaya başladı. Şimdi yeni bilgisayarcılar yetiştiriyor, kurduğu şirketinde bilişim alanında hizmet veriyor, web siteleri hazırlıyor. Boş bir zaman bulursak bana da internet sayfası yapmayı öğretecek. GVZ adlı yazılımı görmeyenlerin kullanımına uyarlayan Çağrı Doğan, sabırla her başı sıkışanın bilgisayarla ilgili sorunlarını çözen arkadaşım Eyüp Yazıcı, bilişim alanında görmeyenlere hizmet veren ilk ticari firma Bray Tekniği kuran Emin Demirci'nin de bizim bilgisayar dünyamızda özel yerleri vardır.